Merhaba herkese, Cengiz ben. Duvarın Ardına hoş geldiniz. Yeni bir podcast bölümüyle karşınızdayım. Narsisizm üzerine konuşacağım. Biraz daha Goffman'cı bir yerden, biraz daha kimlik inşası üzerinden bir yerden bu şeyi anlatmaya çalışacağım, bu kavramı. Tabii son dönemin çok popüler bir konusu. Sosyal bilimlerin de oldukça yoğun bilgisi var. Sadece bir psikiyatrik mesele olmaktan çıkmış durumda ki sadece psikiyatrik bir mesele de değil açıkçası. Politik, felsefi, sosyolojik bir mesele narsisizm. Ben de bugün biraz daha sosyolojik bir yerden anlatmaya çalışacağım. Toplumun bir geleceği olmadığından yalnızca anlık yaşamanın, gözümüzü kişisel performansa dikmenin, kendi çöküşümüzün uzmanı olmanın, üstün bir öz dikkat geliştirmenin anlamı vardır. Yani bu kolektif narsizm, bugünün belki de bu narsizm çılgınlığında sahiden böyle bir hikaye var karşımızda. Peter Murray'nin Yeni Narsizm başlıklı bir eseri var. 1970'lerde yükselen kişisel gelişim ve kendini keşfetme hareketlerini eleştirel bir gözle inceliyor. Murray'in bu hareketlerin bireyleri aşırı derecede kendilerine odaklanmaya teşvik ettiğini ve bunun sonucunda toplumsal bağların ve sorumluluk duygusunun zayıfladığını savunuyor. Düşünün, 1970'lerde Peter Murray bununla ilgili bir şeyler yazıyor. 2020'lerde herhalde şu an bir çıldırmış durumdayız, değil mi? Yani İnsanların kendi kişisel gelişimlerini ve bu tırnak içinde kendini keşfetme hareketlerini her gün her yerde görüyoruz. Birçok insan bu tarz etkinliklere katılıyor. Ne aradığını da bilmiyorum ama genel anlamda bir kendine odaklanma meselesi. Yani kendi ürününe, kendi metasına, yani kendisine burada bir yoğunlaşma var ve ya tabii ki bir insan kendisiyle de ilgilenebilir. Hani kendinin en iyi versiyonu olma hikayesi var ya, Cosmopolitan dergisinin falan da sloganı. Tamam, sen kendinin en iyi versiyonu ol da senin dışında da bir dünya var ve senin bağların da var. Ama sadece kendinizden mesulseniz, sadece kendinize odaklanırsanız, evet, böyle bir şey var. Hani şimdi şey deniyor ya, işte bende odaklanma problemi var örneğin. Aslında burada da bir odaklanma problemi var. İnsanın sadece kendine odaklanması. Hani hiperfokus, yani bir DHB varyantının sosyolojik hali. Aslında bizim dışımızda da bir dünya var. Bir sürü bağımız var. Bazıları görünmüyor belki. Diğer insanlar var, oradalar. Hani aileler, arkadaşlar, ne bileyim, evsiz insanlar, memleketin diğer insanları. Kimse kimseyle ilgili bir sorumluluk almak istemiyor. Hani herkes kendisiyle ilgili. Kendi başının çaresine baksın. Aslında evet, bu çağın böyle bir şey var. Herkes kendi başının çaresine baksın. Trump hani nasıl Amerika'daki seçimleri tekrar kazandığında en çok neyi vurguladı? Yani işte tax düşecek, yani vergi vermeyeceksiniz. Vergi vermeyeceksiniz. Hani fakire fukaraya herkes kendi başının çaresine bakacak. Hoşuna gidiyor insanların bu. Yani fakir fukara bile şey diyor olabilir. Ben ne bakacağım ya fakir? Hani herkesin kendinden daha fakir birileri var ya bu hayatta. Muhtemelen kimse bir başkasının sorumluluğu almak istemiyor. Yani bu gelir açısından aşağıdaki insanlar için bile geçerli olabilir. Çünkü belli ki yani bu sloganın bir karşılığı var yani. Tabii kimse vergi ödemediğinde ya da vergiler çok az olduğunda karşımıza başka bir tablo çıkıyor. Evet, çok fazla para ve bu parayı da herkes bir yerlere harcayacak. Nereye harcayacaklar şimdi Trump'ın Amerika'sında? Yine herkes kendine harcayacak herhalde. Yani başka bir kaynak yok. Oradan da tabii o parayı birileri yeniden alacak. Modern toplumda artan bir eğilim var. Yani narsizm yönünde böyle bir şey var. Hani narsistik kişilik bozukluğunun tanı sayısı artıyor gibi değil de narsistik eğilimler artıyor diyelim. İkisi bence başka şeyler. Ve insanların kendi iç dünyalarına kapanarak toplumsal sorunlara karşı duyarsızlaşmasına yol açıyor bu hikaye. Aslında şimdi bu felsefecilerin de konuştuğu, ekologların da konuştuğu, iklim aktivistlerinin de konuştuğu bir mesele var. Antroposentrik bakış. Sahiden de böyle bir yerdeyiz. Yani sanki bu dünyanın temel meselesi insan. Hatta bu bile iyi. Yani bu dünyanın temel meselesi insan desek, en azından kişiler kendi toplumsal sorunlarına karşı, yani diğer insanların derdiyle meşgul olacak. Öncelikle bu dünyanın temel meselesi insan değil aslında, değil mi? Kendi doğa, yani hani ekosantrizm. Belki eğer bir şeyi merkeze alacaksak ekolojiyi merkeze almak lazım. İnsan da bu ekolojinin bir parçası. Yani her şey insanın etrafında dönmüyor. Ha, diyelim ki antroposentrik bakış var, orada da aslında hani ekosantrizmden antroposantrizme, oradan da egosantrizme, yani ben varım diyor insanlar. Sadece ben varım. Benim etrafımda olup bitenler hani bana etkisi yoksa, beni çok da etkilemiyorsa, yani bana ne? Ve zaten bu işte Peter Murray'nin dediği gibi, yani gerçek tatmin ve anlamın sadece ve sadece bireysel başarılar veya içsel keşiflerle değil, aynı zamanda diğer insanlarla kurulan derin ve anlamlı ilişkilerle elde edilebileceği gerçeği unutulmuş durumda. Sahiden sadece kişisel başarılar. Yani düşünsenize bir şey elde ediyorsunuz ama yani kimse yok yani tek başınızasınız. Bu böyle bir yani distopya gibi. Yani düşünün dünyada tek siz varsınız ama bütün dünya sizin. Her şey, bütün yatlar, katlar. Ne bileyim ordinarius profesör olmuşsunuz ama tek başınızasınız. Yani kimse yok, paylaşacak kimse yok yanınızda. Hani küçük bir sevinci dahi paylaşacak kimse yok. Yani belki şöyle düşünürsek, paylaşabileceğiniz çok insan artı küçük sevinçler, büyük sevinçler artı paylaşabileceğiniz çok az insan. Yani bu versus'ta gerçekten ne tarafta olmak isteriz? Bu yeni narsizm akımı bireyleri kendi mutluluklarını ve ihtiyaçlarını her şeyin önüne koymaya yönlendiriyor. Her şey. Savaşlar, pandemiler, açlık, felaket, sefalet, neyse. Sen kendin önce mutlu ol. Kendi ihtiyaçlarını karşıla. Bu her şeyden daha önemli. Tabii ki önemli. İnsanın ihtiyaçları tabii ki önemli. Mutlu olması tabii ki önemli. Ama bunun bir yaşam felsefesi haline gelmesi ya da yaşamın tek amacı haline gelmesi. Bu sıkıntı herhalde. Bunun sonucunda ne oluyor? Empati eksikliği, toplumsal duyarsızlık. Yani bir başkası ne hissediyor bilmiyoruz. Birçok insan eminim yani komşusunun adını bilmiyordur eminim. Şu dönemde ben eminim yani. Bir sürü örnek geliyor aklıma. Çalıştığı kurumlarda çalışan kişilerin ismini bilmiyorlar. Geçenlerde şöyle bir şey işittim. Bir kurumda yani bir enstitü gibi bir kurumda insanlara o kurumda çalışan görevlilere selam vermesi konusunda oldukça yoğun bir eğitim veriliyor. Yani çok insani bir şey eğitime açılmış. Ya işte o çay yapan kişiye, o yerleri silen kişiye günaydın deyin. Yani bunun eğitimi veriliyor artık. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Tabii bunu kim besliyor? Evet yani medya herhalde. Değil mi? O narsistik şöhret ve ihtişam hayallerine bir töz kazandırdılar. Yani artık öyle bir ihtimal var yani. Sıradan insanı kendini yıldızlarla özdeşleştirmeye ve sürüden nefret etmeye teşvik eden bir dünya bu. Artık gündelik varoluşun sıradanlığı kabullenebileceğimiz bir şey değil. Ya mesela şöyle bir dünya yok artık. Ya ben de sıradan bir insanım ya. Ben de işte sıradan bir hayat yaşamayı hak ediyorum. Bu arada sıradan bir hayat da fena bir fikir değil yani. Ne acılar ne trajediler var. Sıradan bir hayat belki de büyük bir şey de. Hadi neyse yani insan gerçekten arzular bir şeyleri yukarıyı, daha fazlasını, daha fazla şan, şöhret, ihtişam her neyse. Peki neden sürüden nefret etmeye gerek var? Yani sürüden nefret etmeden bunlar yapılır mı? Çok kolay değil herhalde. Ya orada bir çatışma yaratılmalı ki yani o işte medyanın şey yaptığı yani sen bu nefretle bir şey yapmalısın. Çünkü nefret aslında orada itici bir güce dönüşüyor. Yani nefret ettiğin için zaten o narsistik eğilimler giderek yoğunlaşıyor. Yani nefretin karşısına ne koyabiliriz? Şefkat. Yani şefkat evet burada bu şeyde çok işe yaramıyor. Medyanın o seni sürüklediği yerde onlar nefret etmeni istiyor. Tabii evet narsizm söylediğim gibi yani hem sosyal bilimlerde hem psikiyatride birçok yerde var. Bir de tabii ki klinik ve klinik altı yani subklinik dediğimiz yani klinikte böyle tam böyle patoloji değil ama bazı durumlarda karşımıza çıkan bazı kişisel özellikler diyelim, bazı eylemler, davranış kalıpları diyelim. Nelerdir ortak özelliklere bakarsak klinik altı narsizmde? Hayranlık talebi ve kişisel başarıya odaklanma etrafında şekillenen bir dizi kişilik özelliği. Hayranlık talebi. Ya bu arada bu da evrensel bir talep. Yani evet insan arzulanmak ister, onaylanmak ister, aynalanmak ister, benimsenmek ister, hayranlık duyulmak ister. Ama yani bir kişiden, iki kişiden ister, çevresindeki kişilerden ister. Yani tüm dünyadan da istemez. En azından öyle biliyorduk yani biz. Şimdi o dünya genişledi. Ya da bu kişisel başarıya odaklanma hikayesi. Sahiden başarı hani bu dünyaya bir şey katmak ya da bilimsel merakı gidermek değil. Yani başarı başarmak için yani başarmak ve başarmanın şerefini taşımak için. Tabii her zaman patolojik mi değil. Bazen sağlıklı, uyumlu bir kendini yüceltme biçimini de yansıtabilir. Bu anlamda tartışmalı tabii. Niye tartışmalı biliyor musunuz? Çünkü sağlıklı narsizm, iyi narsizm diye bir şey olur mu sorusuna ya bu zaten patolojik bir şey bunun iyisi nasıl olur gibi bir yerden karşılık veriyorlar ama yani hani olabilir gibi düşünelim. Biraz belki de ona başka bir isim vermek lazım. İnsanın kendine değer vermesi, kendini uygun bir şekilde değerli bulması. Evet belki narsizme benzeyen ama farklı bir şey de olabilir. Ama bildiğimiz haliyle ya da patolojik narsizm dersek orada karşımızda kırılgan bir benlik algısı görürüz. Gerçekten o kırılganlık her an karşımızdadır. Ve her iki formda da, yani patolojik ya da sağlıklı, normal diyelim, genellikle büyüklük duygusuyla karakterize edilir. Hani bir grandiozite vardır narsizmin içinde. Ve bu aşırı şişirilmiş özdeğer duygusu genellikle gösterişçilik, hayranlık arayışı ya da aşırı hak duygusu. Bu da enteresandır. Kişi her şey kendine hak görür. Yani narsizmin bence en dark yerlerinden bir tanesi. Hani kendini beğenmesi, gösteriş yapması, hani benlik algısının kırılgan olması ya da şişirilmiş bir benlik bir tarafa. Bu her şeyi kendine hak görme meselesi enteresandır. Zaten benim kişisel gözlemim ya da okuduklarımdan, gördüklerimden anladığım kişilik patolojileriyle çalışırken bu kendini hak görme meselesi çok önemli bir yerde. Çok kolay ipucu veren bir şey. Yani bir insanın sürekli haksızlığa uğraması ya da bir insana sürekli hak edildiğinin verilmemesi. Yani bu arada şuna itiraz ediyorsanız okeyim. Yani kime hak ettiği veriliyor işte bu dünyada, bu kapitalist dünyada emekçinin emeği sömürülüyor, kadın emeği sömürülüyor, gençlerin gelecekleri sömürülüyor. Kimseye hak ettiği verilmiyor. Evet, yani kolektif anlamda evet. Ben daha bireysel bir yerden söylüyorum. Yani zaten evet, şu anda hak ettiğimiz çok az şeyi alabiliyoruz. Ona bir itirazım yok. Başka daha ikili ilişkiler bağlamında söylüyorum. Çoğu kuramcı narsizmin hem normal, yani hani tırnak içinde klinik altı diyelim, hem de patolojik ifadelerinin uyumlu ve uyumsuz kişilik organizasyonlarını yansıttığını ve farklı kendini yüceltme stratejileri içerdiğini öne sürer. Bazen bu klinik altı narsizm, psikopati, makyavelizm gibi diğer klinik altı ve sosyal olarak uyumsuz özelliklerle de ilişkilendirilir. Bunlar aslında duymuşsunuzdur, o karanlık üçlü, dark triad, özellikle bazı liderlerde olduğu söylenen bir şeydir. Bununla ilgili de ayrı bir podcast yapacağım, bir Trump case. Trump da yeni seçilmişken, Trump'la ilgili çok fazla iddia var biliyorsunuz ama bence ışık tutan bir tartışma. Yani sağlıklı narsizm, patolojik narsizm arasındaki o ince çizgiyi. O yüzden ona bakmak iyi olabilir. Ama bu analistlerden Kemberg, Kohut ve Freud. Kemberg ve Kohut daha çağdaş, Freud klasik anlamda kurucusu psikanalizin. Ortak birkaç şey var burada. Bunlardan bir tanesi patolojik narsizm modellerinde büyüklük duygusunu ve bununla birlikte gelen ilişkisel sorunları, narsistlerin altta yatan aşağılık duygularını ya da bir tür olumsuz benlik şemasını maskelemeye yönelik çabalarının sonucu olarak görüyorlar. Yani aslında büyüklük duygusu ve orada yaşadığı sıkıntılar, nasıl diyeyim, ya da şöyle söyleyeyim, yani büyüklük duygusu sıkıntı yaratmıyor. Aşağılık duyguları sıkıntı yaratıyor. Onun üzerine bir maske var, büyüklük duyguları. Yani ben büyüğüm, yaparım. O aşağılık duygularını örtmek için, maskelemek için yaptığı bir şey olabilir mi bu narsistik kişilerin diye söylüyor birçok çalışma, kuramcılar. Kemberg narsistik büyüklük duygusunu aç, öfkeli, boş bir benlik karşısında edinilmiş bir savunma olarak tanımlıyor. Açıkçası Kemberg'in ve Kohut'un narsizme yaklaşımı oldukça yapıcı, kucaklayıcı, destekleyici bir tarz. Freud burada biraz böyle taca çıkmış gibi. Narsistik kişileri analize almıyor. Çünkü hani narsist, biliyorsunuzdur o Narcissus efsanesinde olduğu gibi, yani suya bakar kendi yansımasını görür. Yani karşıda bir şey görmez. Yani bir öteki yoktur. Psikanalize gittiğinizi düşünün. Orada bir analist var ama yok yani analist. Yine sen varsın. Yani karşıdaki de sensin. Her şey sensin. Her yerde kendi yansımanı görüyorsun. O yüzden bir ilişki kuramıyorsun. Bir öteki kuramıyorsun. Ötekiyle de bir ilişki kuramadığında bir aktarım gelişmiyor. Yani sen orada varlığını kabul ettiğin birisine karşı bir duygu beslersin, bir his beslersin. O yüzden Freud diyor ki, yani narsistik kişiler aktarım geliştirmez, ben de bu kişileri analize almam. Aslında hani bu anlattığım gibi düşününce makul ama sonraları Kemberg ve Kohut'un özellikle biraz daha gayretiyle bu analize alma, terapiye alma şeyi biraz değişti. Freud'un da aslında sonrasında narsizmi, paranoyayı, psikozu yan yana getirmelerinin, tabii ki bu arada teorik anlamda çok güzel bir ilişki kuruyor. Mesela psikozda da aslında öteki ben ayrımının kaybolduğuna dair bugün fenomenolojik anlatılar var. Yine bir aktarım gelişmeyeceğine dair bir fikir var. O yüzden benzetiyor. Yani psikozu da şey almıyor, analize almıyor. Kohut ve Kemberg narsistik büyüklük duygusunun doğası gereği savunmacı olduğunu, yani O aşağılık duygusuna karşı, o aç, öfkeli, boş benlik karşısında edinilmiş bir savunma olduğunu söylüyorlar. Ve aslında yüksek öz saygının kırılgan bir cilası altında altta yatan düşük özdeğer ve güvensizlik duygularını bu kişilerin gizlediğini öne sürüyorlar. Bence bu insani bir yaklaşım. Zaten bir terapiste yakışan ya da bir psikiyatriste, bir psikoloğa yakışan şey de bu. İnsana da yakışan bu. Yani birinin bir eylemini en azından bir süreliğine, bakın hani herkes için her eylemi söylemiyorum ama bir süreliğini anlamak. Yani o kişinin orada neye ihtiyacı var, ne yapmaya çalışıyor, bize ne göstermeye çalışıyor. Sonrasında aklınıza yatmaz, sezgilerinize yatmaz, sağduyunuz izin vermez dersiniz ki ya bu adam evet yani mesela burada bir sıkıntı var. İlla hastalık da olması gerekmiyor. Bu şu adam yani bu adam şerefsizin teki de diyebilirsiniz yani. Peki bugün aslında bu kısımları biraz anlatmak istedim. Genel bir narsisizm kavramı oluşturmaya çalıştırdım. Biraz zor bir kavram. Sonraki podcast'te biraz daha kişilik, false self, kişinin oyuna inanması, kendini oyuna kaptırması gibi biraz daha Goffman'cı bir yerden gideceğim. Hani ilk podcast'te Goffman'a aslında çok girememiş oldum. Uzamasın diye şey yapıyorum. Şimdi oradan devam edebileceğim başka bir podcast kaydetme planım var. Önümüzdeki podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.